Ayrım, 6.
Bu şartlar altında Linda'nın iki seçeneği vardı. Az ve hiç. Derken annesi Goodwill Industries'teki Texas Rehabilitasyon Komisyonu'nda Carol Clapp'a başvurdu. Sonuç olarak Linda kız kardeşiyle oturup 3 haftalık bir değerlendirme programına katılmak üzere Dallas'a taşındı. Bir işe uygunluk programına yerleştirildi ve orada zihnine farklı bir ürün ekildi. Sonuçta Linda programı hızla bitirdi ve Endüstriyel Kontrat Merkezi'ne aktarıldı. Bugün telefon mesajlarını alıyor, zaman kartlarını tutuyor ve her günkü ilerleyişi kontrol ediyor. Bu yeni tedavi altında kendine güveni artarken kişiliği de değişti. Amerika'nın küçük insanlarına katıldı ve bir sekreter olmak istiyor. Hayatı seviyor, yaptığı işi seviyor ve kişisel imajı o kadar güçlü ki artık bodur diye seslendiklerinde umursamıyor. Linda Isaac'ın öyküsü muhtemelen mutlu sonla biteceklerden ama acaba kaç kişi birileri tarafından aşağı düzeyde bir ışık altında görüldü ve kendilerine buna göre davranıldığından acaba kaç kişi ortalamanın altında olmaya itildi diye merak ediyor insan. Üniversite yılları gibi sonraki senelerde bile birçok öğrenci gururla sınıfının belirli bir yüzdesinin her zaman çaktığını ve hiç kimsenin yüz alamadığını söyleyen burnu büyük bazı profesörler tarafından sınırlandırılmıştır. Anlaşılan bu profesörlerin aklına öğretme yeteneksizliklerini sahte bir akademik balon arkasına saklıyor olabilecekleri hiç gelmemektedir. Şahsen profesörün daha çok çalışıp çok iyi bir öğretmen olduğunu ve dersindeki birçok öğrencinin yüz alabileceğini, her öğrencinin ise derse öğreneceğini söyleyebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yanlış anlamayın. Bir öğretmenin öğrencilere yalan söylemesini ve onlar ne not alırlarsa alsınlar onlara hep iyi gittiklerini söylemesini istemiyorum. Bu yaklaşım akademik intihar demektir. Aslına bakarsanız San Francisco'da yapılan son bir araştırma azınlık grubu üyelerine aslında bu bireyler bir hayli zayıf gelişim göstermelerine rağmen tekrar tekrar ne kadar iyi ilerlediklerinin söylendiğini açığa çıkardı. Bu en acımasızca tutumlardan biridir. Çünkü iş için pazarda rekabet edemeyen diplomalı cahiller üretmektedir. Bu durum bazı ırkçı hatipler tarafından azıcık yüreklendirildiğinde onu rekabet edebilir kılacak bir eğitim almasında hatalı davranan topluma hatasını ödetecek daldığı rüyadan uyanmış kızgın bir birey üretir. Peki çözüm nedir? Böylesine karmaşık bir eğitim sorununa verilecek tek bir cevabım yok ama şunu biliyorum. Öğrencinin toplam yeteneğini aramalıyız. Onlarla uğraşırken daha sabırlı, şefkatli ve sıkı olmalıyız. Öğrencinin kendisini eleştirmemeli, yaptığını analiz etmeliyiz. Uygulamayı eleştirin, uygulamacıyı değil. Kısacası öğrencilerle uğraşırken onlara çokça cesaret verin ama onlara iyi değillerken iyi olduklarını söyleyerek yalan söylemeyin. Onları yanıltmayın. Daha iyi çalışabileceklerini, ödevlerinin ya da uygulamalarının standartlarına erişmediğini bilmelerini sağlayarak cesaret verin. Kişisel imajları değişince performansları da değişecektir. 27 yılı aşkın ve çoğu son derece yoğun türden olan eğitim deneyimim, bunun bir bireyden en yüksek performansı almanın en etkili yolu olduğuna inandırdı. Kısacası onlara ulaşacakları bir hedef verin. Yapabileceklerine ikna edin onları. Olacaklardır. Satış Kraliçesi. Mary Kay Kozmetiklerinin yönetim kurulu başkanı olan Mary Kay, insanlarda iyiyi ve potansiyeli görmenin değerini ve önemini tamamen anlamaktadır. Bunun değerini çitin iki yakasında da bilmektedir. Bakılacak iki küçük çocuğu vardı. Stanley Home Products'te çalışmaya başladı. Kötü bir başlangıç yaptı ama diğer kızların iyi kazandığını gördüğünde kendi zamanını da geçeceğini bilerek gayretlerini ikiye katladı. Kısa bir süre sonra Dallas'ta ulusal bir fuar yapıldı. Mary Kay ulaşım ve otel için $12 borç aldı. Cebindeki tek para buydu ve $12'a yemekler dahil değildi. 3 gün boyunca yemek için peynir ve kraker almıştı yanına. Fuar son derece ilham vericiydi. Son gece Bay Stanley, Beverage, satış kraliçesi tacını uzun boylu bir kumrala taktığında Mary Kay kendisini başarıya götüren yoldaki kararını verdi. Başkan Beverage ile el sıkışmak için sıraya girdi ve onun gözlerinin içine bakıp ''Bay Beverage, bu gece kim olduğumu bilmiyorsunuz ama seneye bugün bileceksiniz çünkü satış kraliçesi olacağım.'' dedi. Stanley Beverage konu hakkında öylesine konuşup geçebilirdi ama yapmadı. Gözlerinin içine baktığında Mary Kay de özel bir şey gördüğü kesindi. Çünkü onun elini sıktı ve ''Biliyor musun, bir biçimde kraliçe olacağını sanıyorum.'' dedi. Oldu da. Daha sonra o şirket ve diğeriyle sıradışı bir kariyere başladı. Derken bir gün emekli oldu ama emekliliği günde 12 saat çalışarak bir ay sürdü. Düşüncelerini toplamak için bir iki gün düşündükten sonra bir not defteri aldı ve hesaba başladı. Temsilcisi olduğu şirketlerde neleri sevdiğini sıraladı. Satış mesleğinde kariyer edinmek isteyen bir kadın için nelerin önemli olduğunu yazdı. Kendi kariyerini kurarken yapmayı, olmayı istediği ve sahip olduğu şeyleri yazdı. Kendi şirketini kurmaya ve bunu elemanlarının gördüğü güzelliği ve yeteneği kullanmasına izin verecek bir temelde kurmaya karar verdi. Bir kişiye zaten sahip olduklarını açıklamanın, o kişinin kısmen sahip olduğu şeyi vermekten çok daha iyi ve önemli olduğunu düşünüyordu. Mary Kay, kadınları büyük miktarda para kazanma ve Cadillac otomobillerde dahil hayatın lükslerine sahip olmaya muktedir görmekteydi. Sınırlı finansla ama sınırsız inançla, Mary Kay kozmetikleri Ağustos 1963'te kuruldu. Yıl sona ermeden perakende ürünlerde yaklaşık 60 bin dolarlık satış yapmışlardı. 1976'da Mary Kay kozmetikleri yaklaşık 88 milyon dolar satış yaptı ve yaklaşık 40 bin danışman ve müdür ülkenin her yanında Mary Kay öyküsünü anlatmaya başladı. Bu başarı öyküsü için birçok neden vardır ama her şey birisinin Mary Kay'de özel bir şey görmesiyle başladı. Devam etti ve büyüdü çünkü Mary Kay işi bir perspektiften görmekteydi. Elemanlarına önce Tanrı'nın, sonra ailenin ve sonra da Mary Kay kozmetiklerinin geldiğini öğretmektedir. Ayrıca elemanlarında muazzam yetenekler görmekte ve onlara buna uygun davranmaktadır. Sonuç olarak onların hepsini ülkenin dört bir yanında pembe Mary Kay kadınlarken görmektedir. İnsanlardan ne kadar korktuğunu bilirsin. Kolombiya S.C'deki bir mağazada yaşayan bir olay benzer bir noktayı açıklar. Yılbaşı zamanıydı ve kalabalık çoktu. Bir anne ve 5 yaşındaki küçük kızı bir sunum seyretmekteydi. Anne olaya o kadar almıştı ki çocuk elinden sıyrılıp 1-2 metre uzaklaştı. Anne kızın yokluğunu fark ettiğinde onu görene dek etrafa bakındı. Sonra çocuğuna doğru bir hayvan gibi sıçrayıp "Buraya gel bakayım, insanlardan ne kadar korktuğunu biliyorsun," diye seslendi. Büyümden önce bu çocuğun daha kaç tane şeyden korkacağını hayal edebiliyor. Öğrendikten sonra bu çok basit görünüyor. Ancak siz bu sayfadaki sözcükleri okurken, tıpkı ortanca kızımın öyküsünde olduğu gibi, birisi bana daha iyisini öğretene dek benzer şeyleri yaptığım için günah çıkarmalıyım. O zaman bunları kendi kendime düşünemediğim için çok şaşırmıştım. Sağduyulu dedim, tabii öğrendikten. Bir şeyin önemini sonradan anlamanın iki özelliği olduğunu duydum. 1- Her zaman doğrudur. 2- Hiçbir değeri yoktur. Bu kısmen doğru bir söz. Eğer ondan çok şey öğrenecekseniz, bir şeyin önemini sonradan anlamak çok değerlidir. Hele bu bir şeyin önemini sonradan anlamış olan bir başkasından öğreniyorsanız daha da değerlidir. Paylaşarak kazanmak. Devrim kahramanı Major Anderson'ın bir kütüphanesi vardı. Bencil bir adam olmadığından kütüphanesini çevrede yaşayan ve daha çok bilgi edinmek isteyen gençlere açmıştı. Major anlaşılan o sıralarda çok şey öğrenmişti. Çünkü Andrew Carnegie, Amerika'nın yetiştirdiği en üretken ve zengin insanlardan biri oldu. Milyonerlerin gerçekten de ender olduğu sıralarda 43 milyoner yarattı. Amerika'nın her yanında Carnegie kütüphaneleri açtırdı. Sayısız insan hala onun cömertliğinden yararlanmaktadır. Evet, diğer insanlardaki yeteneği gördüğünüzde ve bu yeteneği beslemek ve geliştirmek üzere yardım ettiğinizde kayda değer katılım yaparsınız. Şüphesiz en kayda değer şey şudur. Başkalarına ne kadar çok şey geçirirseniz, kendinize o kadar fazlası kalır. Buna bir örnek, 39 yaşındayken Bell & Howell'ın başkanı olan Charles Percy'dir. Şirketin bütün kademelerinde çalışmış, hem üne hem servete kavuşmuştu. Bugün ise önde gelen senatörlerdendir. İlginçtir, Senatör Percy hakkında sık yapılan yorumlardan biri de onun, diğer insanlardaki potansiyeli görme ve bu yeteneği kullanmak için onları ikna etmedeki becerisidir. Arada bir bu felsefe sizi geçici bir süre için spot ışıklarının altından gölgelere doğru götürür. Bunu açıklayan en iyi örnek, bir koşunun ilk 4 dakikasında önemli rol oynayan Chris Ketiway'dir. Ketiway kendisinden sonra koşacak Roger Bannister'ın kırılamayan 4 dakika barajını kırabilmesi için ilk 3 etapta hızlı bir yarış çıkarmıştı. Bannister rekoru kırdı ve Ketiway'i kısmen gölgede bırakıp uluslararası ün kazandı. Ancak o zamandan beri 4 dakikanın altında 500'den fazla yarış koşulmasına rağmen Ketiway kırılamayan engelin kırılabilmesi için koşunun temposunu artırmak üzere kendisinden bir şeyler veren tek kişidir ve öyle kalacaktır. İki büyük ıskalama. Karısı işitme zorluğu çeken bir kolej profesörü vardı. çok sevdiği karısı işitebilsin diye bir işitme cihazını mükemmelleştirmek en büyük düşüydü. Artırabildiği her kuruşu ve zamanı bu rüyasını gerçekleştirmeye harcadı. Tarih kitapları bize onun bu düşünü gerçekleştiremediğini ama hiç de başarısız olmadığını anlatıyor. Alexander Graham Bell bir hedefini ıskalamıştı ama onun kendisine bir başkasının sorununa çare aramaya adayışından insanlık muazzam ölçüde yararlanmıştı. Birisine yardım etmeyi hedefledi ve ıskaladı. Bunun yerine milyonlarca kişiye yardım etti. Daha eski bir tarihte Wilhelm Reis adlı bir Alman mucidi eller üstünden ses aktaran bir araç geliştirmişti. İşin doğrusu eğer Reis iki elektrotu santimetrenin binde biri kadar kaydırmış olsaydı, bunlar birbirine değecek ve böylece telefonu icat edecekti. İroniktir, Rice ölümsüzlüğü kelimenin tam anlamıyla kıl payı kaçırmıştı. Bu durumda merak ediyor insan, eğer Rice de Bill ile aynı amaç için çalışıyor olsaydı ne olurdu acaba? O elektrotların birbirine kazara dokunma şansı olur muydu? Bunu hiç bilemeyeceğiz. Yedek sunucu. Birkaç yıl önce David Smith adlı bir arkadaşım vardı ve Elks Kulübün yıllık balosunda sunuculuk yapıp yapamayacağımı sordu. Şakayla karışık hep bir sunucu olmak istediğimi söyledim ona. Bu bizim yıl içindeki en büyük olayımız. Yöreden bir politikacı gelmeye söz vermişti ama galiba gelemeyecek diye açıkladı. Bu balo smoking, papyon ve dans parçaları çalan orkestrasıyla tam bir galaydı. Eşim ve ben erken gelmiştik ve David'in büyük bir beceri sergileyerek dans edişini seyrederken şaşırdık. Coşkulu komplimanlarımız karşısında biraz utanmış ama memnun olmuştu. Tereddüt ederek bize salon dansları öğretmenliği yaptığını anlattı. Onu birkaç yıldan beri görüşüyor olmamıza rağmen onu aslında hiç tanımadığımızı fark ettim. Biraz ikna edince öyküsünü anlattı. Ailesine yardımcı olması için 16 yaşındayken okuldan ayrılmak zorunda kalmıştı. 22 yaşında okula geri dönmüş ve liseyi 25 yaşında bitirmişti. Bize içlerinden biri master yapmış olan ikisi öğretmen 3 kızı olduğunu anlattı. Ailesiyle gurur duyuyordu ve haklıydı. Ancak David hakkındaki en ilgi çekici şey yaşıydı. 66 yaşındaydı ve gördüğüm en sıkı çalışan adamlardan biriydi. Bu arada bizim bahçe işlerimize bakıyordu ve onun öyküsünden çok ders alınabilir. Bir kitabı kapağına bakıp yargılayamayacağımızı tekrar hatırlatıyor. Ayrıca yaptığın şeyi nasıl yaptığın herhangi bir işe bile bir saygınlık verir sözünü de kanıtlıyor. Bahçe işlerine bakmak bazı insanlar için pek hoş olmayabilir ama David Smith'in kendisine bakabilmesini ve 3 kızına eğitim yaptırmasını sağlamıştı. Ek olarak fırsatın işte değil, insanda olduğu gerçeğini de saptıyor. İşini iyi yapıyor ve verdiği hizmeti başkalarına satabiliyor. Ancak esas nokta David Smith kızları için daha fazlasını istemişti. Bu yüzden onlar için kendinden daha fazla şey verdi. Sonuçta herkes kazandı. David Smith kendisini eğitti ve sonra da kızlarını eğitti. Onların eğittiği çocukların hayatta çok daha fazlasını çıkaracaklarını düşünmek heyecan verici. Onu işe almayın. O bir sabıkalı. Toplumumuzun ilginç bir adalet kavramı var. Birisi suç işlediğinde suçunun cezasını çekmeli diyoruz. Birkaç nedenden ötürü bu yaklaşıma katılıyorum. Ancak toplum suçunun cezasını ödemiş olanlara karşı davranışında bir adım ileriye gidiyor. Adama veya kadına, tamam artık ödeştik. Sen kanuna karşı geldin, cezanı da ödedin, hepsi bitti dememize karşın, gerçekte çoğu zaman hiçbir şey bitmiş olmuyor. Toplum ya cehaletten ya da kötücül düşünerek eski suçlu ile öylesine etkileşime giriyor ki, birçok eyalette eski hükümlülerin %80'i hapishaneye geri dönüyor. Bu erkek ve kadınların özgürlük yerine parmaklıklar arkasında yaşamayı tercih ettiklerine inanmakta güçlük çekiyorum. Eğer eski bir hükümlü potansiyel işverene gerçeği söylerse, büyük çoğunluğu ona ikinci bir şans vermeyecektir. Eğer potansiyel işverene gerçeği söylemezse, gerçek kaçınılmaz biçimde ortaya çıkacak ve çıkardığı işe bakılmaksızın sıklıkla işini kaybedecektir. Bunun nedeni basit. Hükümlüyü görmeye karşı doğal bir eğilimimiz var. Ama eski olduğunu unutuyoruz. Ona baktığımızda zihinlerimizde binlerce kez aynı mesaj dolanıyor. İşte bir hapishane kuşu, bir hırsız, bir sahtekar vesaire. Hatırlayın, insanlara onları gördüğümüz gibi davranırız. Demek ki eski suçluları hırsızlar olarak görürsek bu olguyu onlara aktarırız. Bizi hayal kırıklığından sonra uyum sağlamak için dürüstçe çaba göstermişlerse sıklıkla şartların farkına varmaya başlarlar. Şöyle akıl yürütürler. Herkes eski bir suçlu olduğumu biliyor. Demek ki kimse bana güvenmiyor. Tekrar tökezleyeceğimi düşünüyorlar ve beni dikkatle izliyorlar. İlk tökezlemede bir çelmede onlar takacak. Paraya ihtiyaç duymadan çok az idare edebilirim ve elde etmenin de tek yolu var. hem bu da onlara gününü gösterir. Bu akıl yürütme onları suça ve hapishaneye geri getirir. Sorun budur. Şimdi de çözüme bakalım. İlk olarak toplumun bir üyesiyken bir hata yapmış diye onu cezalandıran daha zengin bir hayat kursu verilebilir. İkincisi, tüm sorunlarımızı çözmek için kullanabileceğimiz kutsal metinlere başvuralım. İncil'de İsa bize bir arkadaşımız bize karşı hakaret yaptı ise onu cezalandırın ama hatasını fark ederse onu bağışlamalı ve buna göre davranmalıyız der. Çözümün geri kalanı ise yine İncil'de anlatılan bir olayda bulunabilir. Katipler ve Farisiler bir kadını zina yaparken yakalarlar. Musa kanunlarının onun taşlanmasını emrettiğini bilmektedirler. Kadına ne yapacağını görmek üzere onu İsa'ya getirirler. Şeyler yazmaktadır. Kadına eza edenler ısrarcıdır. Ne yapacağını sorarlar derken İsa ayağa kalkar ve onlara, ona ilk taşı aranızda hiç günahı olmayan atsın der. Tekrar eğilir ve kuma yazmaya devam eder. Gerisi İncil'de şöyle yazar. Ve bunu duydular. Kendi vicdanları tarafından hüküm giydiler. Birer birer dışarı çıktılar. Şüphesiz başkalarında ancak kendi içinizde olanları görebilirsiniz. Dendiğini duydu. Diğer insanlarda iyiyi arayın. Bu kendinizde iyiyi bulmanın en iyi yoludur. Çoğumuz çifte standart sahibiyiz. Bir fırıncı kendisine tereyağı satan çiftçinin tartıdan çaldığından şüphelenmekteymiş. Ağırlıkları dikkatle kontrol etmiş ve şüpheleri doğrulanmış. Hemen çiftçiyi tutuklatmış ama onu bırakmış. Fırıncı da çok üzülmüş. Çiftçinin terazisi yokmuş. O da tartının bir kefesine ağırlık olarak her gün fırıncıdan aldığı bir somun ekmeği koyup tereyağını öyle tartarmış meğerse. Hüküm giymiş ve tahliye olmuş birçok kadın ve erkek ve hüküm giymemiş kadın ve erkekler arasındaki ana fark yakalanmış olmaktadır. Birçok kişi gelir vergisi beyanlarından dolayı yakalanabilse çoğu eski hükümlü damgasını yerdi. Bir tepeye çıkarken veya viraj alırken, hız sınırını aşarken, kırmızı ışıkta geçerken yakalansalar çoğu ehliyetsiz olurdu. Artık gençler telsizler sayesinde kanunu atlatma yolunu da öğrenmiş oldular. Bir kez daha vurgulamalıyım ki kanuna karşı gelmenin cezasının ödenmesi gerektiğine katılıyorum. Ama tüm adilliğimizle eski hükümlünün çetelesinin karşısına tamamı ödendi diye işaret koymalıyız. Bizim gösterdiğimiz güven kendine güvenini kazanmasına yardımcı olacaktır. Bu olduğunda ise eski suçlu kendine yaşayacaktır ve topluma katkıda bulunacaktır. Çok şey onu nasıl gördüğümüze bağlıdır. Gerçekte eski suçlu birçoğumuzdan daha ileridedir. Çünkü yakalanmadığımız için bizlerin borcu ödenmemiş durmaktayken o kendi borcunu bir biçimde ödemiştir. Genç ve ilk kez suç işleyen birini suç dolu bir yaşamda yaklaştıracak en güçlü şeyin ona bir tür çalışma veya kapatma cezası uygulamak olduğuna inanıyorum. Bu basit kavram Amerikan Karakter Eğitimi Enstitüsü tarafından kuvvetle desteklenmektedir. Öğretmenlere yardımcı olmak üzere tasarlanan kursları, davranışlarının muhtemel sonuçlarını düşünmeleri öğretilen okul çağı çocukların akıl teorisine dayanmaktaydı. Bu kurs anaokulundan 5. sınıfa kadar çağı kapsamakta olup 500'e aşkın okulda denenmiştir. Indianapolis'teki 63 nolu devlet okulu bu yaklaşımın etkinliğine dair mükemmel bir örnek oluşturuyor. 1970'ten önce bina bir çatışma alanındaki bir okulandır. Birçok pencere kırıktı ve muşamba ile kaplanmıştı. Öğrencilerin birçoğu okul çalışanlarına karşı kaba, nezaketsiz ve küstah davranıyordu. Çocuklarda okuldan duydukları gururdan eser yoktu. Eylül 1970'ten bu yana 100 dolar tutarından az cam kırılması meydana geldi ve bunlar kaza eseriydi. Onlar şimdi öğretmenlerine karşı saygılılar, işbirliği içindeler ve hepimiz birimiz ve birimiz hepimiz için hissini duyuyorlar. Bu felsefe ister bir anaokul çocuğuna uygulansın, ister daha büyük olan 16 yaşındaki bir saldırgana, işe yarayacaktır. Hemen eklemeliyim ki, bu pratik yaklaşım ana babalar tarafından evde daha küçük bir yaşta başlatılırsa suç oranını daha da azaltacaktır. Bu ise Dare to Discipline adlı kitabında belirtilen disiplinin bir çocuğa yapabileceğiniz bir şey değil de bir çocuk için yapabileceğiniz bir şey olduğunu anlayarak gerçekleştirilebilir. Gerçeklik terapisinin babası William Glasser, ana babaların anlaması gerektiğini düşünerek vurguluyor. Disiplin çocuğun itiraz edilebilir davranışlarına yöneltilir ve birey tarafından kalır. Ceza ise bireye yöneltilen bir tepkidir ve düşmanca bir tepki olarak görülür ve derinden gücenilir. Çocuğun bu farkı anladığından emin olmak için Dr. Glasser disipline edici durumlara sevgi dolu bir sonuç vermeyi öneriyor. Bu sevgi dolu kontrol ana babanın çocuğa kişisel değerini ifade etmesini sağlar. Diğer insanları kötü, pozitif veya negatif etkilersiniz. Diğer insanlara karşı uygun bir perspektifi ve iyi bir tavrı korumak bu nedenle önemlidir. Dokunduğumuz her kişinin yaşamında bir rol oynuyoruz. Aslında bir kişinin geleceğinin anahtarını elimizde tutuyoruz. Sıradaki öykü hem fırsatı hem de sorumluluğu son derece güzel anlatıyor. Anahtar lütfen. Yaşlı bir adam bir kılıyordu. Günün sonuydu ve batmakta olan güneş son derece güzel boyanmış vitraylardan süzülerek yaşlı adama melek gibi bir görünüm veriyordu. Adam yerine genç biri geçeceği için hüzünlü ve melankolik şarkılar çalan yetenekli bir orkçuydu. Gün batımında genç bir adam biraz küstahça katedralin... Yaşlı adam onun girişini gördü, anahtarı orktan çıkardı, cebine koydu ve yavaş yavaş katedralin arka kapısına doğru gitti. Yaşlı adam yaklaştığında genç olanı elini uzattı ve ''Anahtar lütfen'' dedi. Adam anahtarı cebinden çıkardı ve elini alır almaz hızla orgun başına gitti. Genç adam bir an durakladı, tabureye oturdu, anahtarı yerleştirdi ve çalmaya başladı. Yaşlı adam güzel ve beceriyle çalıyordu ama genç adamın çalışı deha doluydu. Dünya hiçbir orktan böyle bir müziğin çıktığını duymamıştı. Müzik katedrali doldurdu, kasabayı aştı ve tüm tepeyi kapladı. Dünya ilk kez Johann Sebastian Bach'ın müziğini duyuyordu. Yanaklarından aşağıya gözyaşları süzülen yaşlı adam, ''Ya üstada anahtarı vermeseydim?'' dedi. Yaşlı adamın anahtarı genç adama verdiği açık. Genç adamın da anahtarı tam anlamıyla kullandığı açık. Bu ciddi bir düşünce çünkü biz dediklerinin anahtarlarını elimizde tutuyoruz. Yalnız yaşamıyoruz. Hareketlerimiz ve fiillerimiz birçoğunu asla tanıyamayacağımız diğer insanları etkiliyor. İşte bu nedenle sahip olduğumuz şeyle elimizden gelenin en iyisini yapma zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz kişisel yaşamlarımızın çok ötesine uzanmaktadır. Böyle önemli diğer insan. Evde Romeo. Birkaç yıl önce evlilik dışı ilişkileri yüzünden başı bir hayli dertte olan bir arkadaşım vardı. Mutlu bir adam gibi görünürdü. Ama aslında hiç de öyle değildi. Yollarımız birkaç yıllığına ayrıldı ve bir sonraki karşılaşmamızda farklı bir adam gördüm. Daha başarılıydı. Sonunda sordum. Neler oldu? Coşkuyla anlattı. Güzel ama yalnız, bir sersemle evli olan ama hiç alışılmamış bir ev kadını bulmuştu. Ona taşınmıştı. Durmadan kadına kur yapıyordu ve işler son derece yolundaydı. Şaşkınlığım karşısında eğlenerek en sonunda açıkladı. Bu kadın 15 yıllık karısıydı. Nispeten rahatlamış, şaşırmış bir halde açıklamasını istedim. Açıklaması basitti ama günümüzdeki evlilik sorunlarının çoğuna cevap olabilirdi. Biliyorsun Zik, şunu fark ettim ki eğer karıma karşı düşünceli davransaydım, ona kur yapsaydım ve ona diğer kızlara yaptığım hoşlukları yapsaydım, zevki de mutluluğu da yuvamda bulurdum. Bana dünyadaki en büyük şeyin sevmek, güvenmek ve onurlandırmak için sadece ait birisine sahip olmak olduğunu söyledi. Ben buna amin derim. Bu türden sevgi eşinize tam körlemesine bir sadakatle gösterilir. Mutluluk, güvenlik duygusu, zihin huzuru vesairenin sadakatte yattığına eminim. Karım ve ben birbirimize karşı dertten en ufacık bir şüphe duymamız halinde perişan olurduk. Ne yazık ki birçok eş çalışanlarına, tezgahtarlara, sekreterlere, postacıya, hatta yabancılara karşı son derece hoş ve düşünceli davranmalarına karşın birbirlerine karşı sert olabilmekte veya birbirlerini kanıksamaktadırlar. Sorumuz şu, niçin? Evet, Tanrı'nın bana sevmem ve onurlandırmam için verdiği o güzel kadınla geçirdiğim 31 yıla dayanarak bazı önerilerde bulunmaya çalışacağım. O hayatımdaki en önemli kişidir ve her gün birbirimize daha çok yaklaşıyoruz. Bunu belirtiyorum çünkü ifade edeceğim düşüncelerin sizin ve sizin eşiniz için anlamlı olacağını umut ediyorum. Aklı bulunduğu bir ilişki yaşamaksızın tam olarak etkin ve mutlu olduğuna inanmak imkansız. Evlilik aile ve ailede bu ülkenin temeli olduğundan bu bölüm bu kitaptaki en önemli bölüm olabilir. Time dergisinin 29 Aralık 1970 tarihli sayısında Dr. Paul Spence şöyle diyor. Tarihte de görülen aile hayatı yozlaştıktan sonra hiçbir toplum ayakta kalamamıştır. Eşinizi nasıl gördüğünüz, ona nasıl davrandığınız ve onunla nasıl anlaştığınız son derece önemlidir. Aslında bu ilişki başarınız ve mutluluğunuzla diğer herhangi biriyle olan ilişkinizden daha çok ilgilidir. Eşinizi nasıl görüyorsunuz veya bir aile olarak? Bir uzmanmışım gibi davranmayacağım ama deneyimlerimden ve gözlemlerimden yararlanarak çoğu evlilik sorunu için 3 olası neden önereceğim. İlki karı ve kocaların çoğu belli bir zamandan sonra eşlerini etraflarında görmeye alışırlar. her şeyin yolunda olduğunu ve eşlerinin her zaman onlarla birlikte olacağını var. Anlaşılan gereğinden fazla varsaymaktalar. Çünkü 10 evlilikten 4'ü boşanmayla sonuçlanmakta, diğer birçoğunun ise sadece adı evlilik. İkincisi, içinde yaşadığımız ortam sorunu körüklemektedir. Yakınlarımızın çoğu eşleri için samimi bir sevgi gösterisini yapış yapış duygusallık olarak düşünmektedir. Karılar ve müstakbel komedyenler, karılar ve kaynanalarla ilgili bir iki özel şakayı gösterilerinin en can alıcı kısmında kullanıp evlilik kurumunu sürekli iğneliyorlar. Üçüncüsü ise serbest aşkı, deneme evliliklerini, evlilik dışı ilişkileri, eş değiştirmeyi ve sadece sıkıldım diye eşinden ayrılmayı kabul eden şu değişmekte olan güvensizlik ve belirsizliği beslemektedir. Kadınlara boşanmaları durumunda banka hesaplarındaki, kredi kartlarındaki adını değiştirmekte çok zorlanmasın diye kızlık soyadlarını kullanabilme hakkını sağlamak için bir hareket bile mevcut. Buna başarısızlığı planlama denmez mi? Sevgi denen şey nedir? Herhangi iyi bir evliliğin üstemel sevgi olduğuna göre bir an için sevgiyi inceleyelim. Şairler onu yazar, şarkıcılar onu söyler, herkes ondan söz eder ve herkesin onun ne olduğuna dair bir fikri vardır. Buna ben de dahilim. İncil'deki bir pasaj, gerçek sevginin nasıl olduğuna güzel bir örnek sunuyor. Sevginin tüm günahları örttü. İsa demiş ki, önce Tanrını sonra da komşunu kendin gibi sev. Psikologlar ve evlilik danışmanları, bir babanın çocukları için yapabileceği en iyi şeyin, onların annesini sevmek ve bir annenin çocukları için yapabileceği en iyi şeyin, onların babasını sevmek olduğunu söylüyorlar. Ana babalarının birbirini sevdiğini bilirlerse, bu sevgi onlara kadar uzanmasa bile çocukların kendilerini güvende hissettiklerini belirtiyorlar. Böylece çocuk annesinin ve babasının güvence sağlamak için birlikte olacaklarını ve asla annesi ve babası arasında seçim yapma travmasıyla yüzleşmeyeceğini düşünür. Bizim neslimizde sevgi ve seksin aynı biçimde söylendiğini sıklıkla görüyoruz. Neredeyse eş anlamlı olduğu sanılacak. Öyle sevgi bir başkasına duyduğunuz tamamen bencil olmayan bir histir. Şehvet ise tamamen bencildir. İncil'de bu ikisi hiç yan yana gelmez. Ama modern insan bencilce ve ticari nedenlerle sürekli bu çağrışımı yapar. Sevginin öneminin herkesçe ilahiyatçılardan bilim adamlarına ve sokaktaki adama. Kabul eden, Tanrı'nın ideal kadın erkek ilişkisi olarak açıkladığı bir evliliği nasıl oluşturacağı konusunda bilgi azdır. Evlilik yeminlerini ettikleri sırada birbirlerine sonsuz aşklarından söz eden birçok çift, kısa süre içinde gırtlak gırtlağa gelirler. Birçok kez ilk başlardaki aşklarının samimi olduğuna eminim. Ancak sevgide ihmal yüzünden bir çiçek, ağaç gibi ölecektir. Mutlu bir evlilikten daha iyi bir doktor, öğretmen, rahip, koç, ev kadını, kamyon şoförü, satıcı ve benzeri çıktığına inanıyorum. Ayrıca mutsuz bir evliliğin, o evlilikteki her kişinin tam çabasını ve üretkenliğini zedelediğine de inanıyorum. Ünlü psikolog George W. Crane, sevginin sevgiyi ifade edişle beslendiğini söyler. Sevginin her gün ilgi, katılım ve sevgi ifade eden davranışlar uygulanmadıkça tıpkı gümüş eşyalar gibi kararacağına katılıyorum. Ne yazık ki birçok çift birbirlerini o kadar kanıksıyorlar ki sonuç en büyük evlilikleri bile öldüren sıkıntı oluyor. İşte gerçek sevgi. Crane birçok çiftin bir kör düğüm noktasına vardıktan sonra birbirlerine yeniden aşık olduklarını söylüyor. Eğer evliliklerini kurtarmak isteyen ahlaken sağduyulu kişiler iseler, bu sorumluluk duygusu ile yeni bir kur yapma sürecine giriyorlarmış. Crane sevgiyi fiziksel olarak ifade etme ve sevgiyi gösterme sorumluluğu, kelimenin tam iyi hayatlarına geri getirecektir, diyor. Doktor Crane bizlere, eğer sevgimizi yeteri sıklıkta, yeterince güçlü ve yeterince uzun ifade edersek, evliliğimizin pozitif unsurları güçlenirken, negatif unsurları da zayıflayacaktır, demektedir. Buna da coşkuyla amin diyebilirim. Sonraki kısımlarda William James'in "Mutlu olduğunu söylemezsiniz, şarkı söylediğiniz için mutlusunuz" cümlesini vurgulayacağız. O fiziksel ifade edişlerin zihinsel kabullenişi körüklediğini önermekte. Dale Carnegie de "Şevkli davranın, şevkli olacaksınız" der. Söylemeye çalıştığım şu, aşıkmışsınız gibi davranın ve şıp diye sevin. Evlilik hayatının en güzel anlayışı ilk görüşüm, 13 yıl kadar önce vaiz olan erkek kardeşimin evinin ön bahçesinde oldu. 33 yıldır karısı olan çocukluk aşkı Jevel, 10 günlük bir geziden dönüyordu. İlk bebeğini doğurdan kızlarına yardım etmek için Michigan City, Indiana'ya gitmişti. Cevel arabadan inip eve doğru yürürken arabanın sesini duyan kardeşim ön bahçede karşılaştılar, birbirlerine sarıldılar ve bebekler gibi ağlayarak birbirlerine duydukları sevgiyi ve bir daha asla ayrılmama kararlılıklarını ifade etmeye başladılar. İtiraf etmeliyim, gerçek sevginin kendiliğinden kendisini ifade edişi karşısında ben de ağlıyordum. Bu küçük kasaba vaizi ve yıllar boyu hayat arkadaşı olan kadın adının bir filme alınıp Amerika'daki her eve yayınlanmaması ne kötü. Herkesin sevginin, gerçek sevginin nasıl bir şey olduğunu görmesini sağlamak ne güzel olurdu. Ergenlikte doğan, genç yetişkinlikte gelişen, orta yaşta olgunlaşan aşkları, yaşamlarının altın yıllarında tamama erdi ve zirveye ulaştı. Gerçek aşk, insanoğlunun bildiği her duyguyu, sorunu, neşeyi ve utkuyu içeren, büyüyen ve gelişen bir süreçtir. Kolaydan çok zordur, ödüllendirici değil, talep edicidir. Özgürleştirmez, sarıp sarmalayıcıdır ve sıklıkla zevkten çok sorunlar içerir. Huy ve Jevel Ziegler için de durum böyleydi. Başladılar. Sık sık ellerindeki her şeyi kaybetme noktasına geldiler. Bu olduğunda ise kemerlerine bir düğüm atıp asıldılar. Jevel onun çocuklarını doğurdu, ailenin yemeklerini pişirdi, çamaşırlarını ütüledi. Onu yaptığı her şeyde tam bir inanç ve sevgiyle destekledi. O ise karısına elinden gelenin en iyisini, her şeyini... Onu sevdi, saydı, ona kur yaptı, sevip okşadı. 5 oğlan ve bir kız çok para, çok zaman ve çokça sevecen disiplin gerektiriyordu. Ama birlikte Tanrı'ya olan sarsılmaz imanlarıyla güzel bir aile oluşturdular. Bu sadık çiftin ve tüm ailenin birbirine duyduğu bariz sevgiyi seyretmek herkese ilham verir. Başka hiçbir ailenin içinde bu kadar çok sevgi ve çocuklar ve torunlar bir araya geldiklerinde eğlenmek için dışarı gitmeye gerek kalmaz. Huy ortaya geçer ve Ziegler sülalesinin çenebazı olmama rağmen kardeşim Huy konuşan köpeği yaşlı mermiden söz etmeye başladığında ben bile ona hayran kalırım. Yaşlıları da gençleri de saatlerce eğlendirir. Tüm bunlar değerler sistemini yeniden keşfe çıkması için aşale gibi yol gösteren sevginin ışığının eseri. Tanrı aileyi bir birim olarak kutsadığında ve insanın yalnız olmasının iyi olmadığını ilan ettiğinde kastettiği fırsata da, sorumluluğa da sahip olabilmemiz için bizi teşvik eder. Gerçekten görüyorsunuz ya, eğer diğer insanlara istediklerini elde etmeleri için yeterince yardım ederseniz, yaşamda istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Hepimiz bir başkasını gerçekten sevmek ve gerçekten sevilmek isteriz, değil mi? Şuna inanıyorum. Sık sık bir aşk hikayesinin, bugüne kadar anlatılan en güzel aşk hikayesi diye tanıtıldığını görüyor, duyuyoruz. Bu iddiaların hepsinin doğru olmadığı açık. Tıpkı birisinin bir yerlerde bir gün bugüne dek anlatılmış en güzel aşk hikayesini anlattığı veya anlatacağının açık olması gibi. Ancak gerçekten güzel aşk hikayelerinin asla ve asla anlatılmayacağına inanıyorum. Onlar gazete sayfalarından, televizyondan ve sinema perdesinden uzakta anlatılmaya ve yaşanmaya devam edecekler. Nedeni basit. Birbirlerini derinden seven, eşini her şeyin üstünde tutan hiçbir karı veya koca, yaşamlarının ve sevgilerinin detaylarını başkalarıyla paylaşmayı hayal bile etmez. Duyarlı, sevgi dolu bir koca, sel ve güzel bir ilişkiyi kamuya mal etmek onun değerini düşürecek, Tanrı'nın kutsal kıldığı bir ilişkiyi sıradan bir ilişkiye dönüştürecektir. Artık Tanrı'ya, aileye ve ülkesine inanan modası geçmiş adamlardan biri olduğumu anladınız. Ama bu inançlar kelimelerden ibaret değildir. Bunlar birlikte kalmak ve gelişmek için fırsatlardır. Çeliğin sadece sıcak ve soğuk kullanılarak işlenmesi gibi, otoyolların ancak tepeler, vadiler ve virajlar ekleyerek güvenli hale getirilmesi gibi. Sevgi ve evlilik de ancak denemeler ve zorluklar üzerine kurulabilir. Genç kadın ve erkek evlilikleri veya komün hayatı ile Tanrı'nın yasalarını çiğnemelerini görmek bu nedenle çok rahatsızlık veriyor. Ya da birbirlerini sevmeyi bırakın, daha birbirlerini bile tanımadan ilk fırtınada vazgeçmelerini. İki sorumlu insan arasındaki sevginin ne olduğuna dair hiçbir kavramları yok. Aşk ve seks arasında ayrım yapmayı öğrenmemişlerdir. Seks, sevginin tezahürü ise ve kutsal evlilik bağı içinde ise gerçekten güzeldir. Tanrı'nın istediği gibidir. Sadece şehvetin ifadesi olduğunda ise hayvani ve bencildir. Evleneli 25 yılı geçene dek gerçek aşkın ne olduğunu bilememiştim. 26 Kasım'da yeni bir evlilik yıl dönümüne doğru ilerlerken bu aşk her gün daha da büyüyor. O bugüne dek gördüğüm en güzel, en büyüleyici ve heyecan verici kadındır. Onunla 5 dakika geçirmek ile başka bir şey yapmak arasında karar vermek gerektiğinde kazanan hep o oluyor. Bu her konuda aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmiyor. Çünkü değiliz. Bu aramızda hiç tartışma olmuyor. Bunun anlamı birbirimizden zevk aldığımız ve birbirimiz için ilk olarak birbirimizin gelecek kadar seviyor olduğumuzdur. Farklı düşüncelerimizi çözüme kavuşturmadan veya sevgimizi sağlamlamadan asla ayrılmaz veya yatağımıza gitmeyiz. Tanrı'nın böyle bir ilişkiyi geliştirmek ve gerçek aşkın ne olduğunu keşfedecek kadar uzun yıllar boyunca beraber olmamıza izin vermesine müteşekkiriz. Sonsuzluğa giden yolculuğumuza yine beraber başlamadan önce evliliği kurmak veya yeniden kurmak için adım adım ilerleyeceğimiz bir prosedürü inceleyelim. 1. Birbirinizle evlenmeden önce ne yaptığınızı hatırlayın. Nasıl hep en iyi yanlarınızı, en iyi tavırlarınızı gösterdiğinizi, düşünceli olduğunuzu, kur yaptığınızı, nazik olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Bu evliliğinizin sapasağlam kalmasını sağlamak için mükemmel bir prosedürdür. Şu an sorunlar yaşıyor olsa da onu ilk haline getirebilirsiniz. 2. Mary Crowley'nin Moments with Mary adlı kitabını okuyun. Bu güzel küçük kitapta yazar evliliğin 3. Her güne eşinizi sevdiğinizi açıklayarak başlayın ve gün içinde eğer uygunsa telefonda çene çalmak ve sevginizi ifade etmek için 3 dakika ayırın. Ne de olsa eşinize olan sevginizi ifade etmenin en iyi zamanı başka biri ifade etmeden öncedir. Arada bir posta kutusuna bir aşk mektubu bırakın. Bu ödülü büyük olan küçük bir yatırımdır. 4. Arada bir küçük bir hediye ve kartla onu şaşırtın. Mesela hediyenin kendisi değil, hediyenin ardındaki düşüncedir. Sir Lancelot'un dediği gibi, vereni olmadan hediye boştur. Bir başka şair daha güzel söylemiş. Birlikte nitelikli zaman geçirin. Birbirinizle hiç durmadan flört ettiğinizi, evlenmeden önce kur yapmak için ne kadar çok zamanınız olduğunu hatırlıyor musunuz? Aynı işlemi tekrarlayın. Bir yürüyüşe çıkın, televizyonu kapatın ve eşinizin kendisinin yaşamınızdaki en önemli kişi olduğunu hissetmesini sağlayın. Şu an fark etseniz de etmeseniz de zaten öyledir. 6. İyi bir dinleyici olun. Bir bilge konuşmak paylaşmaktır ama dinlemek ilgilenmektir demiş. Eşinizin o gününü oluşturan küçük ayrıntıları dinleyin. Her zaman şunu hatırlayın. Vazife işleri iyi yapmamı sağlar ama onları güzel yapmamı sağlar. Sevgidir. Tekrar vurguluyorum, arada bir vazife diye başlayan şey tam bir sevgiye dönüşebilir. İlginçtir, bu ayrıntılardan bazılarının ne kadar heyecanlı olduğuna siz de şaşacaksınız. 7. Eşinizin dikkatinizi çekebilmek için çocuklarla rekabete girmesine yol açmayın. Her zaman ona zaman ayırın. 8. Ayrı fikirdeyseniz hatırlayın, uzlaşmaz olmadan da ayrı fikirde olabilirsiniz. Ancak çözümlenmemiş sorunlarla asla yatmaya gitmeyin. Asla iyi uyuyamazsınız. Hem bu farklı görüşler bilinçaltınıza siner ve tekrarlanan sorunlara kaynaklık edebilirler. Birbirinize karşı dürüst ve aynı zamanda duyarlı olabilirsiniz. 9. Unutmayın, yaratan erkeği evin reisi ilan etmiştir. Belki de bu ilk adım olmalıdır. Bir kadın büyük kararlarla başa çıkacak bir erkeğe sahip olduğunu bildiğinde güven içinde olabilir. Erkeğin evin reisi olmadığı pek az mutlu evlilik gördüm. Eğer koca onun efendisinin de yaradan olduğunu kesinleştirirse, ilişkisini sağlamlaştıracağı kesindir. Ancak erkek bu rolü sevgi ve yumuşaklıkla ama otorite ve sağlam bir tavırla oynamayı unutmamalıdır. Tanrı bize erkeğin karısını onurlandırması ve onu kendi bedeni gibi sevmesi gerektiğini söyler. Unutmayın, yaradan kadını Adem'in kaburgasından almıştı. Onun tepesine çıksın diye, kafatasından ya da ayağına dolaşsın diye topuğundan değil. Onu kaburgasından, güvenli ve korunaklı bir bölgeden almıştı ki, karı ve koca hayatın ana yolunda birlikte yürüyebilsinler. 10. Unutmayın, sık sık eşinizi memnun etmek ve anlamak için geri adım atmanız gerekecektir. Bu durum biraz zorlu olabilir ama sizin veya evliliğinizin yüzüstü düşmesini de engeller. 11. Mutlu bir evlilik kotarmak için şu tarifi deneyin. 1 fincan sevgi, 2 fincan sadakat, 3 fincan bağışlama, 1 fincan arkadaşlık, 5 kaşık umut, 2 kaşık yumuşaklık, 4 kilo inanç, 1 fıçı kahkaha. Sevgi ve sadakati alıp inanç ile iyice karıştırın. Yumuşaklık, nezaket ve anlayış ile yoğurun. Arkadaşlık ve umut ekleyin. Bolca kahkaha serpin, güneş ışığında pişirin. Her gün bolca servis yapın. 12. Kutsal metinlerin birbirinize yumuşak kalpli ve bağışlayıcı olunuz sözünü günlük rehber edinin. 13. Birlikte dua edin. Her gün birlikte dua eden eşlerin boşanma oranının %3'ten az olduğuna dair kanıtlar var. 14. Unutmayın, kaçınılmaz fikir ayrılıkları olduğunda barışmak için kimin harekete geçtiği önemli. Ancak ilk hareketi yapan daha büyük olgunluk ve sevgi göstermektedir. Kocalar, karınıza kur yapın. 1. Kadınlar için çok anlam ifade eden küçük şeyleri unutmayın. Kapısını açın, iskemlesini tutun, kaldırımda el ele yürürken cadde kenarında siz yürüyün. Yemeğe çıktığınızda odaya veya restorana girerken ayağa kalkın. 2. İşinizde olan bitenle ilgili müjdeyi veya heyecanlı şeyleri ona anlatın. 3. Herhangi bir sosyal toplantıda onunla kalın. Evlenmeden önce onunla nasıl gurur duyduğunuzu hatırlayın. Şimdi de ona aynı dikkati gösterin. 4. Asla ama asla kendinizi karı koca fıkraları anlatmaya kaptırmayın. Özellikle de tatsız olanları. Başka birisinden sinirli bir kahkaha duyduktan sonra sizin zevkiniz sona erecek ama acısı karınızda kalacaktır. Ve eğer o küçük şakaların cezasını ödeyemeyeceğinizi sanırsanız, bu insan türünün dişisini hiç anlamamışsınız demektir. Diğer yaklaşımı benimseyin. Size kompliman yapılmasından hoşlandığınız gibi siz de ona kompliman yapın. 5. Kadınlar bir dereceye kadar erkeklerden daha fazla güven ararlar. Ona sadece istediğini değil, aynı zamanda kendisine ihtiyaç duyulduğunu da hatırlatın. Güven duygusu sevgi sözcüğünü her duyuşunda daha da artacaktır. Ortalama bir erkeğin normalde kullanma eğilimi gösterdiğinden çok daha fazla sıklıkta bunu duymaya ihtiyaç duyar. Sık sık kullanın. Eşiniz daha mutlu olacak, daha iyi bir evlilikle kendisini daha çok güvende hissedecektir.